Ayrım 26, sayfa 230. John Whiteside kış telaşına kapılmıştı. Sabahtan akşama meyve bahçesinde çalışıyor, dalların budanmasında yardımcı oluyordu. Bir gece taş tuğlaların üzerinde, bahçenin toprağında fısıldayarak şıpırdayan ince bir yağmur sesine uyandı. "Uyandın mı Villa?" diye sordu. "Elbet canım. Sonbaharın ilk yağmuru. Sen de duyasın istedim." Villa, "Yağmur başladığında ben zaten uyanıktım," dedi. "En güzel zamanını, en başındaki o püfür püfür esintiyi kaçırdın. Horuldayıp duruyordun. Her neyse, uzun sürmez. Kısacıktır bu ilk yağmurlar. Yazın tozunu yıkar giderler." Sabahleyin, güneşin ışınları suyla parıldayan bir havanın içinden süzüldüler. Güneşin aydınlığı bile billur gibi şıkır şıkırdı. Kahvaltıdan hemen sonra Burt Monroe ile oğlu Jimmy arka merdivenden çıkıp mutfağa girdiler. "Günaydın Bayan Whiteside." "Günaydın John. Şu senin çalıları yakmak için bundan iyi gün bulunmaz," diye düşündüm de. "Dün gece pek güzel yağmur yağdı. Tam bize göre." "İyi," dedin Burt. "Ama önce oturun da birer fincan kahve için." "Kahvaltıdan yeni kalktık John. Şuramıza kadar tokuz." "Oldu öyleyse. Otlar kurumadan işe başlayalım." John, eğik kapısı mutfak merdiveninin yanına açılan büyük bodruma indi. Bir dakika sonra bir teneke gaz yağıyla dönüp geldi. İki ırgat meyve bahçesinden döndükleri zaman John herkese ıslak çuvallar dağıttı. Burt, "Hiç esinti yok," diyordu. "Tam zamanıdır. Şuracıktan tutuştur John. Bizler ateşle ev arasında bekleriz. Şöyle geniş bir düzlük açılana kadar. Neme gerek, korkulu düş görmektense?" John gazlı meşaleyi sık çalıların arasına daldırdı. Çalılığın çevresine meşaleyle bir çizgi çizdi. Çalılar çatır çatır, kütür kütür tutuştu. Alevler yerin üzerinde öz suyla dolu saplardan saplara kayarak koşuyorlardı. Adamlar alevleri yavaş yavaş dik, küçük yamaçtan yukarı doğru itmeye başlamışlardı. Burt, "Burası yeter artık," diye seslendi. "Evle aramız epey açıldı. Bence şimdi aramızdan iki kişi gidip yukarıları ateşe versin." Ardında Jimmy ile birlikte çalılığın kıyısından dolanarak yokuşu tırmanmaya başladı. İşte o dakikada ufacık buruntulu bir güz yeli amaçtan aşağı esip geldi. Dönüp kıvrılarak cilveli bir koşturmayla ateşin içine daldığı gibi bir avuç kıvılcımla közü havalandırdı. Beyaz eve doğru savurdu. Sonra oynamaktan usanmışçasına yere çökerek dindi. Burt ile Jimmy gerisin geriye dönmeye başlamışlardı. Beş adam birden yerleri iyice aradılar. Kıvılcımların hepsini birer birer söndürdüler. John, "Şansımız varmış ki olanı gördük," dedi. "Böyle bir hiç yüzünden ev yanıp kül olabilirdi." Burt ile Jimmy alanın çevresini dolanıp çalılığı ateşe verdiler. John ile iki ırgatı alevlerle ev arasında yangını evden uzak tutmaya çalışmaktaydılar. Hava yoğun, mavi bir dumanla masmavi kesilmişti. Çeyrek saatte çalılığın hemen hemen tümü yanıp temizlendi. Birden ev yönünden bir çığlık yükseldiğini duydular. Yanan fundaların dumanı arasından ev hayal meyal gözüküyordu. Beş adamın beşi birden dönüp bir koşu kopardılar. Duman aralanınca üst kat pencerelerinden kalın, yoğun, kurşuni bir sis buruntusunun fışkırdığını seçtiler. Villa, yakılmış toprağın üzerinden deli gibi onlara doğru koşmaktaydı. John, ona yetişince durdu. Villa, "Bodrumda bir gürültüdür, koptu," dedi. "Mutfaktan bodruma giden kapıyı açınca duman bir atılışta yanımdan sıçrayıp geçti. Şimdi evin her yanını sarmış durumda." Burt ile Jimmy yıldırım gibi koşup geldiler. Burt, "Hortumlar su deposunun damında mı?" diye bağırarak sordu. John, bakışlarını yanan evden zorla ayırarak, "Bilmiyorum," diye dalgın dalgın konuştu. Burt kolundan kavradı onu. "Koş, ne bekliyorsun? Bir bölümünü kurtarabiliriz belki. Hiç değilse biraz eşya çıkartabiliriz." John kolunu onun elinden kurtardı. Tepeden aşağı eve doğru umursamaz adımlarla yürümeye başladı. "Hiçbir şeyi kurtarmak gelmiyor içimden," dedi. "Delirdin mi sen?" diye Burt bağırdı. "Bir koşu deponun damına su hortumlarını aramaya koş." Şimdi pencereden dışarı dumanlarla birlikte alevler de püskürüyordu. Evin içinde kıyamet kopmaktaydı. Eski ev canını kurtarmak için savaşıyordu. Irgatlardan biri John'a yanaştı. O pencere kapalı olaydı, elimizden bir şeyler gelirdi, dedi özür dilercesine. Öyle kupkuru ki bu ev, havayı da baca gibi çekiyor. John odun yığınına gitti. Biçki makinesinin üstüne oturdu. Villa bir an onu süzdü. Sonra hiç sesini çıkarmaksızın gidip yanına oturdu. Evin dış duvarları duman dumanaydı şimdi. İçi ise kasırga esercesine kükremekteydi. Derken çok korkunç, çok yürekler acısı bir şey oldu. Dış duvar bir sahne dekoru gibi dışa doğru devrildi ve orada, yerden 5-6 metre yükseklikte, ateşin henüz erişmemiş olduğu oturma odası gözüktü. Sonra seyredenlerin gözleri önünde uzun uzun alevden diller odaya girerek içerisini kırbaçlarcasına yalamaya başladı. Meşin koltuklar ateşi görünce canları varmışçasına büzüşüp titreşiyorlardı. Resimlerin çerçeveleri kırıldı. Gravürler kavrularak kara kara paçavralara dönüştü. Dışarıdakiler şöminenin üstünde asılı duran o kocaman lüle taşı pipoyu açıkça görebiliyorlardı. Sonunda duman odanın her köşesini sardı. Hiçbir şey görünmez oldu. Ağır taş tuğladan çatı büyük bir çatırtıyla çöktü. Duvarlarla yerleri ağırlığının altında ezdi ve koca ev biçimi belirsiz dev bir meşale olup çıktı. Bert gelmiş, ne yapacağını bilemeyerek John'un yanında duruyordu. O yel buruntusu yapmış olmalı bunu, diye konuştu. Kıvılcımın biri bodruma sıçrayıp gaz deposuna düşmüş olmalı. Evet, gaz deposundan çıkmış olsa gerek yangın. John başını kaldırıp ona baktı. Dehşet dolu bir alaycılıkla gülümsedi. Yankı gibi, evet, gaz deposundan çıkmış olsa gerek, dedi. Yangın şimdi zaferini kazanmıştı ya, düzgünce yanıyor, parıltılı alev yığını giderek yayılıp yükseliyordu. Evin eve benzer yanı kalmamıştı artık. John Whiteside testere makinesinden kalkıp omuzlarını doğrulttu. Şöyle bir iç çekti. Gözleri bir an alevlerin arasında bir zamanlar oturma odasının bulunduğu yere takıldı. Sonunda, sen sağ, ben selamet, dedi. Gövdesinin toprağa gömülüp gittiğini gören bir ruhun duygularını şimdi açıkça anlıyorum. Yürü, sizin eve gidelim Bert. Bile telefon etmek istiyorum. Bizi alacak yerleri vardır elbet. Bizimle neden kalmıyorsunuz? Bizde yer bol. Yok, Biller'e gidelim. John bir kez daha döndü. Alev yığıntısına baktı. Villa onun koluna girecek gibi olduysa da dokunmadan elini geri çekti. John onun bunu yaptığını gördü. Yüzüne bakıp gülümsedi. Pipomu kurturabilseydim, dedi. Bert, ya lüle taşının böyle güzel renklisini ömrümde görmediydim, diye coştu. Müzelerdeki pipolar arasında bile böyle güzel renklisi yoktur. Uzun zamandan beri kullanılmış bir pipoydu sanırım. Öyleydi, dedi John. Çok uzun zamandan beri. Hem biliyor musun, pek güzel de bir tadı vardı. 12. bölüm. Öğleden sonra saat 2'de turistik otobüs yarımada gezisine başlamak üzere Monterey'deki durağından kalktı. Ünlü 17 mil yöresinin yollarından kayarak geçerken yolcular pencerelerden çok zenginlerin şahane konaklarına bakıyorlardı. Tozlu pencerelerden bakarken gizli bir konuşmayı izinsiz dinlercesine hafif bir utangaçlığa kapılmakla birlikte içlerinde bir ayrıcalığa kavuşmuş gibi bir duygu da yok değildi. Otobüs Carmel kentinin içinden ağır ağır geçip bir sırtı tırmanarak kahverengili, yamru yumru çatalı Carmelo misyonuna ulaştı. Genç şoför yolun kıyısına yanaştı. Ayağını basamağa dayayarak yolcuların o loş, eski kiliseyi gezmelerini bekledi. Yolcular yerlerine döndükleri zaman aralarındaki görünmez engellerden birçoğu yıkılmıştı. Varlıklı adam, "Duydunuz mu?" diye sordu. Kılavuzun dediğine bakılırsa kilise gemi biçimindeymiş. Pruvası taştan, arkası da toprağın ta dibine gömülüyü. Depreme karşıymış, fırtınalı bir denizdeki gemiler gibi. Ama deprem olursa hiçbir işe yaramaz ki. Sırtındaki yeni cübbeden övünç duyduğu belli olan tertemiz, pembe yüzlü bir genç papaz iki sıra geriden lafa karıştı. İşe yaradı ama. Çok deprem oldu buralarda. Gene de kilise ayakta duruyor. Kerpiçten yapılmış ama hala ayakta. Yaşlı bir adam, gözleri coşku dolu, yaşlı, gürbüz bir adam. "Ne tuhaf şu dünyanın işleri," diye araya girdi. "Karım geçen yıl sizlere ömür. 50 yılı aşkın bir süredir evliydik." Çevresindekilerden bir tepki duymak umuduyla gülümseyerek çevresine bakındı. Söyleyeceği tuhaf şeyleri unutup gitmişti. Balayında bir çift kol kola oturmaktaydılar. Kız kocasına iyice sokuldu. "Şoföre sorsana bakalım, şimdi nereye gidiyoruz?" Otobüs ağır ağır Karmel Vadisi boyunca ilerliyordu. Meyve bahçeleri, enginar tarlaları boyunca. Yeşil sarmaşıklarla damar damar işlenmiş kırmızı yamaçların önünden geçti. Gün artık sona eriyor. Güneş vadinin denize açılan boğazına kavuşuyordu. Yol Karmel Irmağı'ndan ayrılarak bir tepeyi tırmandı. Dar bir uçurum boyunca yol almaya başladı. Burada şoför direksiyonu sertçe kırdı. 4 kez manevra yaptıktan sonra otobüsü geri döndürdü. Motoru durdurdu. "Buraya kadar," dedi yolculara. "Geri dönmezden önce inip biraz dolaşmayı severim. Belki siz de biraz inip gezinmek istersiniz." Gerçekten de bacakları tutulmuş olan yolcular aşağı inip uçurum başına gittiler. Aşağıda uzanan cennet çayırına baktılar. Hava batan gün ışığının ördüğü altın bürümcekten bir tüldü. Aşağıda uzanan toprak yeşil ağaçlıklarla sarı ekin tarlalarının ve eflatun toprağın dörtgenleriyle döşenmişti. Bahçelerinin ortasında sapasağlam yükselen oturaklı çiftlik evlerinin bacalarından akşam saatlerinin dumanı tütüyor, sonra yukarı tepelerde esen yelle dağılıyordu. Vadiden davar çanlarının yumuşak şıngırtısı geliyordu. Ta uzaklarda bir köpek havlamaktaydı. Öylesine uzak ki sesi yolculara keskin, kesik birer fısıltı olarak ulaşıyordu. Uçurumun tam altında bir koyun sürüsü yaklaşan akşama karşı bir meşe ağacının altına sığınmıştı. Şoför, "La Pasturas del Cielo derler buraya," diye anlattı. "İyi sebze yetişir burada. Meyveleri de nefistir. Hem de her yerdekinden daha önce olur. Cennet çayır anlamına gelir adı." Yolcular vadiye bakıyorlardı. Varlıklı adam hafifçe öksürüp boğazını açtı. Gelecek üstüne gizli bilgiler açıklayacakmış gibi bir sesle, "Ben de ileriyi görme yeteneği varsa," diye söze başladı. "İyi dinleyin. Gönül birinde konak yavrusu gibi evlerle donanacak bu vadi. Taştan yapılma koca koca evler, bahçeler, golf alanları, oyma demirden yüksek kapılar, parmaklıklar. Paralı adamların oturduğu bir yer olacak burası. O büyük kentlerde hababam çalışıp didinmekten bıkmış, yüklerini tutmuş zenginler şöyle yan gelip yaşamanın tadını çıkarmak, başlarını dinlemek için buraya yerleşecekler. Param olsa vadiyi toptan satın alırdım. El koyardım hepsine. Sonra da günün birinde parsellerdim." Duraladı. Sonra avcuyla bir şey tutuyormuş gibi yaptı. "Anasını sattım. Kendi başıma yaşardım burada." Karısı "Şşş" deyince adam suçlu suçlu dört bir yanına bakındıysa da zaten kimsenin kendine kulak asmadığını gördü. Tepenin mor gölgesi vadinin ortalarına doğru ilerliyordu. Aşağıda bir yerden öfkeli bir domuz çığlığı yükseldi. Genç adam gözlerini tarlalardan ayırdı. Yanındaki çiçeği burnunda karısına gülerek bir itirafta bulundu. Yeni gelin de kesin, olumsuz bir gülüşle onu yanıtladı. Damat gülümseyişle, "Bir an için kendimi bırakıp düşler kurdum. Güzel olurdu ama yapamam elbet," demişti. Gelinin gülümseyişi de, "Yok, elbet yapamazsın," diye yanıtlamıştı onu. "Hayatta ilerlemen gerek. Bütün tanıdıklarımız bizden çok şey bekliyor. İsim yapacaksın daha. Ben de seninle övüneceğim. Sorunlarından kaçıp da böyle bir yere sığınamazsın. Ama olabilseydi güzel olurdu." Sonra ikisinin de gülümseyişleri yumuşadı. Gözlerinin derinlerine sindi kaldı. Genç papaz kendi başına yürüyüp gitmişti. Bir dua mırıldandı. Ne var ki bir yandan dua ederken beri yandan başka şeyler düşünmeye alışıktı. Belki minicik bir kilise vardır orada. Yoksulluk yoktur orada. Ne de leş gibi kokan evler, dert kumkumaları. Oradaki cemaatin çıkarttığı günahlar da Meryem Ana'ya okunacak birkaç duayla arınabilecek türden küçük, sağlıklı günahlardır. Kim bilir ne sakindir orası. Bana pişmanlık, kuşku ya da utanç verecek iğrenç, korkunç şeyler hiç olmaz. Şu evlerde oturanlar severler beni. Peder derler bana. Ben de onlara karşı hak ettikleri gibi hakça davranır, yakınlık gösteririm. Sonra genç adam kaşlarını çatarak kendi düşüncelerini cezaya çarptırdı. İyi bir papaz değilim ben. Yoksulların pis kokularıyla, kavga dövüşleriyle haşır neşir olarak kendimi bencillikten arındıracağım. Tanrı'nın insanlara yolladığı acılardan kaçamam. Sonra, belki öldüğüm zaman böyle bir yere giderim diye düşündü. Yaşlı adam o cıvıl cıvıl gözleriyle vadiye baktıkça duymaz kulaklarında sessizlik, serviler arasındaki hafif bir esinti gibi hışırdıyordu. Tepeleri buğulu görüyordu. Ne var ki altın renkli ışıkla mor karanlığı seçebiliyordu. Birden boğazına bir yumru tıkandı. Gözleri yaşlarla doldu. Düşünmeye hiç zaman ayıramadım. Başım hiç dertten kurtulmadı ki herhangi bir şeyi oturup enine boyuna düşünebileyim. Ellerini çaresizlik içinde kalçalarına vuruyordu dövünürcesine. Şöyle bir yere gidip bir süre kalabilsem, inan olsun başımdan gelip geçen her şeyi bir güzel düşünürdüm, inceden ince. Belki bir gün bir anlam bile çıkartabilirdim bütün bu bölük pörçük, kırık dökük parçalardan. Bu tirfilli, çiğ, sert artıklardan bir bütün çıkarırdım. Anlamı olan, başı sonu belirli bir bütün. Başım dinç olurdu böyle bir yerde. Düşünebilirdim. Şoför sigarasını yere attı. Ayağıyla ezip toprağa karıştırdı. Haydin millet diye seslendi. Yolcu yolunda gerek. Yolcuların otobüse binmelerine yardım etti. Kapıları kapadı. Ama yolcular pencerelere yapışmış, aşağıda uzanan cennet çayırına bakıyorlardı hala. Orada hava bir göl maviliğindeydi şimdi. Çiftlikler akşamın dinginliğine gömülmüş. Biliyor musunuz diye konuştu şoför. Her gelişimde düşünürüm. İnsanın şu aşağıdaki vadide ufak bir yeri olsa ne iyi olur diye. Bir inek edinir, birkaç domuz beslersin, bir iki köpek de alırsın yanına. Şurada küçük bir çiftliği olsa insan kendi rızkını topraktan kendisi çıkarır. Şoför kolu çekince motor önce bir gürüldedi. Sonra ayarını buldu. Belki tuhafınıza gidecek ya, şu vadiye her bakışımda içim açılıyor. İnsanın şuracıkta bir ufak yeri olsa yaşaması ne kolay, ne rahat olur diye düşünüyorum. Şoför vites kolunu itti. Otobüs hızlandı. Yokuş aşağı, uzun Karmel Vadisi'ne, vadinin boğazında denize gömülmek üzere olan akşam güneşine doğru inmeye başladı. Son. Ayrım 26 sonu. Sayfa 239. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Karmel. C-A-R-M-E-L. Carmelo. C-A-R-M-E-L-O. La Pastures del Cielo. L-A-S. P-A-S. T-U-R-A-S D-E-L-C-I-E-L-O. Kitap sonu. 30 Aralık 2014.